Ayrım 25.
Bu olay şunu gösteriyor. Kendisinde bir takım yüceliklerin, olağanüstülüklerin bulunduğuna inanılan kimseleri yakından tanıyınca, söylenenlerin tutarsız olduğu, gerçekle bağdaşmadığı, uzaklığın kişiyi olduğundan başka türlü göstermeye yaradığıdır. Süleymancılık. Süleyman Hilmi Tunahan. Süleyman Hilmi Tunahan 1888'de Romanya'nın Silistre kentinde doğdu, 1959'da İstanbul'da öldü. Balkan Savaşı öncesi İstanbul'a göçen ailesinin isteği üzerine Süleymaniye Medresesi'nde okudu. Özellikle Kur'an, hadis, tefsir konularında çalıştı. Sonradan Nakşibendilikle yakınlık kurarak bu tarikata girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığı belgeye dayanarak değişik camilerde vaazlar vermeye başladı. Konuşmaları laiklik ilkelerine aykırı görüldüğünden yetki belgesi kaldırıldı. Gizlice Süleymancılık adı verilen dine dayalı devlet görüşünü savunan bir tarikat kurdu. 1954'te yargılandı. Yargılanma sırasında gene gizlice düşüncelerini yaymaya çalıştı. Süleyman Hilmi Tunahan'a göre tek devlet biçimi Kur'an'ı anayasa olarak tanımaktır. Onun dışında geçerli yasa olmamalı, sapkınlıktır. Kadınlar örtünmeli, erkekler beyaz takke giymeli, tatil günü cuma olmalıdır. Tanrı'nın 99 adı vardır. Bu adlardan 81 sol, 18 sağ avuçta bulunur. Bu nedenle namaz kılarken avuçları açmak değil, kapamak gerekir. Her uygar gelişmeye karşı çıkan, kadınların çalışmasını, çarşaftan başka giysi giymesini, kızların okutulmasını, çağdaş okullarının çalışmasını yasaklayan Süleymancılık, Anadolu'nun değişik bölgelerinde yayılma olanağı bulmuş, bir takım olayların doğmasına yol açmıştır. Gerçekte İslam dininin özüyle bir ilişkisi bulunmayan bu tarikat, bir takım gerici odakların yardımıyla etkinlik kazanmıştı. Bu adla anılan, gene Nakşibendilikten kaynaklanan başka bir Süleymancılık daha vardır. Onun kurucusu da Hacı Süleyman Çılıptay adlı birisidir. 1944'ten sonra ölen bu şeyhin tekkesi Fatih Camii yanında Karadeniz Caddesi kıyısında sokak arasındaydı. Atatürk'ün ölümünden sonra çıkarılan aftan yararlanarak sürgünden dönen Süleyman Efendi yeniden çalışmaya başlamış, çevresinde toplanan eski arkadaşları, dervişleriyle düşüncelerini yaymaya koyulmuştu. Hep beyaz cübbe giyer, beyaz sarık sarar, halife olmadığı için cuma namazlarının camide kılınamayacağını öne sürer, tekkesinde din törenleri düzenlerdi. Bu çalışmayı yapanın da birkaç yıl gençliğinde gittiği bu tekkede bütün yeniliklere karşı çıkan şeriat dışında ne varsa dinsizlik sayan bir tutumu vardı. Yolda yere bakmak, kadından kaçınmak, devlet işlerinde görev almamak, kızları okutmamak, birkaç kadın almak, geceleri en az 30 rekat namaz kılmak, ekmeği bıçakla kesmemek, bağdaş kurarak yerde yemek, sandalyede oturmamak, evde masa bulundurmamak, kadınları çarşafa sokmak, kadın eli sıkmamak, erkeklerin de birbirleriyle ellerini göğüslerine koyarak yalnız "Esselamu aleyküm" diyerek selamlaşmalarını geçerli kılmak. Bunun gibi sayısız öğüdü, önerisi vardı. Dervişlerini böyle yetiştirmek isteyen Süleyman Efendi'nin gene tarikata bağlı oğullarından büyüğü o dönemde Florya'da plaj işletirmiş. Fatih Camii yanında at pazarı denen yerde iki büyük dükkanı da önemli bir gelir kaynağıydı. Şeyhin ölümünden sonra tekkenin başına geçmişti. Gene bu tekkeye gelerek Süleyman Efendi'nin önünde yere kapanıp terliklerini öpen, sivil giyinmiş genç bir subay vardı. Sonradan ordu komutanı, sıkı yönetim komutanı olmuş, işkence olayları dolayısıyla basında uzun boylu konu edilmişti. Nakşibendilik kütüğü, Ebu Bekir, Selman Farisi, Kasım bin Mehmet bin Ebu Bekir, İmam Cafer Sadık, Bayezid Bistami, Ebu Hasan Harkani Ali, Ebu Aliyül Kermidi, Yusuf Hemedani, Abdülhalik Gucuduvani, Arif Riyi Kürdi, Mahmut Ebhir, Azizan Aliül Ramteyni, Mehmet Baba Şimasi, Emir Kelal bin Hamza, Mehmet Bahaettin Nakşbend. Rifailik, Ahmet Rifai. Ahmet Rifai 1118'de Basra yöresinde Karyat Hasan'da doğdu. 1183'te Vasit yakınlarında Abida'da öldü. Yaşamıyla ilgili bilgi veren kaynaklar birbirini tutmaz. Söylencelere karışmış olaylardan gerçeği ayırmak güçtür. Kimi kaynaklar gerçek adının Ahmet bin Ali Ebu Abbas olduğunu, kimi kaynaklar da Seyyid San'ı taşıdığına göre peygamber soyundan geldiğini ileri sürerler. Olaya daha etkili bir içerik kazandırmak için Rifai'nin Medine'ye peygamberin mezarını görmeye gittiğinde peygamberin sağ elini sandukasından dışarı uzatıp Rifai'yi öptürdüğünü yazanlar bile vardır. Ahmet Rifai medrese öğrenimini görmüş, İslam bilimleri okumuş, özellikle Basralı Şafii bilgini Ebu'l-Fazi Ali el-Vasiti'den tasavvuf bilgisi edinmiştir. Bir süre içine kapalı yaşadı, o dönemde Irak yörelerinin ünlü şeyhleriyle ilişkiler kurdu. Daha önce kurulmuş tarikatları inceledi. Sonra şeriat kurallarından kaynaklanan tarikatını kurma çalışmalarına koyuldu. Bir söylentiye göre kendisine rifailikle ilgili ilk bilgileri veren yörenin etkili bir şeyhi olan dayısı Mansur'dur. Bütün bu söylentilerin gelişi güzel birer olay olmadığı, tarikatçılıkta çok yaygın bir gelenek olduğu, tarikata, kurucusuna olağanüstü bir etki kazandırma, tarikata yayılma olanağı sağlama amacı güttüğü biliniyor. Ahmet Rifai, Mansur'dan hırka giydikten sonra dayısının etkisiyle geniş bir ün sağladı. Çevresinde toplananların sayısı günden güne arttı. Düzenlediği özel toplantılarda çevresini saranlara düşüncelerini aşıladı. Kur'an'dan, hadislerden kaynaklanan yeni bir kurum oluşturmanın gereğini savundu. Kısa bir süre içinde dayısının da yardımlarıyla Rifai'ye, Rifailik adıyla bilinen tarikat kuruldu. Ahmet Rifai'nin koyu sünni bir çevrede yetişmesine karşılık kurduğu tarikatta ateşin önemli bir yeri olması az da olsa eski İran çok tanrıcılığından özellikle Zerdüşt inançlarından etkilendiğini göstermektedir. Öte yandan ilk çağ Anadolu dinlerinde de ateş kutsal bir varlık sayılır. Rifailiğin ateşe gösterdiği saygı ile çok tanrıcı dönemlerin inançlar arasındaki yakınlık kimi araştırıcıları uzun uzun düşündürmüştür. Ahmet Rifai adını, şanını kurduğu tarikata borçludur. Bu tarikat dışında bilim ürünü olarak yazılı yapıt bıraktığını söyleyen kaynaklar varsa da kesin kanıt yoktur. Tarikatın uygulamalarından anlaşıldığına göre kurucusu Ahmet Rifai kişinin eğitilmesinde toplumdan uzaklaşmayı, içe kapanışı, bütün duyu etkilerinden sıyrılmayı başlıca yöntem olarak görmüştür. Bu yöntem yeni değildir. Sünnilikten kaynaklanan bütün İslam tarikatlarında olduğu gibi çok tanrıcı inançlara bağlı eski İran, Hint dinlerinde de vardır. Hint dinlerinde Buddha'nın yücelişi, ölümsüzlüğe ulaşması toplumdan çekilip içe kapanışla duyulur evrenin etkilerinden kurtulmaya çalışmakla sağlanır. Daha önce kurulan Yesevilik, Kadirilik gibi içe kapanışçı kurumların Ahmet Rifai'yi etkilediği anlaşılıyor. Ona göre yaşamın ereği, Tanrı'nın kayrısını kazanmak, ölümden sonra mutlu bir döneme ulaşmaktır. Bu döneme Tanrı'nın buyurduğu yolda gitmekle varılır. Tanrı yaratıcıdır, önsüz, sonsuzdur, yücedir, bilinemez, kavranamaz. İnsan düşüncesinin tanrısal varlığı, bir bütünlük içinde anlamı olanağı yoktur. Tanrı kayrası olmadan kişide başarı söz konusu değildir. Tanrısal varlığı düşünmek bile Tanrı kayrısını kazanmaya, bu kayranın aydınlığında yürümeye bağlıdır. Kur'an, tanrısal buyruklardan, uyarılardan oluşan kutsal bir kitaptır. Onda sözcüklerin biri görünen, zahiri, biri görünmeyen, ledünni olmak üzere iki anlamı vardır. Görünen anlamı kavramak, şeriat kurallarına uymakla, görünmeyen özü, gerçek anlamı yakalamak, içe kapanışla, riyazetle sağlanabilir. İçe kapanış, kişinin kendini bulması, yanıltıcı etkilerden arınması yöntemidir. İçine kapanan kişinin Tanrı'dan başka bir varlık düşünmemesi, onun adlarından başka ad anmaması gerekir. İnsan yaratılmıştır, günün birinde yok olacaktır. Bu yok oluş, Tanrı'nın Kur'an'da bildirdiği koşullarla gerçekleşecektir. Tin ölümsüzdür. Gövdeden önce, tanrısal evrende, bilinmeyen bir süre içinde yaratılmıştır. İnsan tinin özünü bilemez, kavrayamaz, yalnız niteliklerini düşünür. Tanrı önce tini, sonra gövdeyi var etmiş, balçıktan kurulan bu gövdeye kendi özünden üfürerek insanların atası olan Adem'i yaratmıştır. Kur'an'da bu konuyla ilgili bilgiler kesindir. Bunların karşıtını ileri sürerek yaratılış olayına başka kaynak aramak gerçekten sapmadır. Ölüm gerçektir. Tinin gövdeden ayrılmasıdır. Tanrı buyruğu gereği önceden, ezelde, belirlenen süre içinde tin gövdeden ayrılır, tanrısal evrene döner. Kalkım günü, bütün insanların yargılanacakları günün öncesinde, tinle yeniden eski biçimlerini alacak olan gövdelere girecekler, yüce yargıç olan Tanrı katına çıkacaklar. Büyük ölüm, yargı günü, kişinin suçluluğu kesinleşerek cehenneme atılmasıdır. Ölümsüzlük ise gene yargı günü aklanıp cennete girmektir. Evren yaratılmıştır, yoktan var edilmiştir. Tanrı'nın uygun gördüğü bir süre içinde gene yok olacaktır. Tanrı'dan başka bir varlık kalmayacaktır. Bu konuda tek gerçek Kur'an'la bildirilendir. Evrende görülen, görünmeyen bütün olayların tek yaratıcısı vardır, o da Tanrı'dır. Tanrı buyruğu, Tanrı istenci dışında bir olayın gerçekleşmesi, bir nesnenin varlığı söz konusu edilemez. Kişinin düşünmesi, gülmesi, yemesi, içmesi, ağlaması, öğrenmesi gibi nice olay Tanrı istencine göre gerçekleşir. Tanrı bunları bilir. Tanrı bilgisinin sınırı, geçmişi, geleceği yoktur. Evrenin varlığı, bütün tanrısal bilginin sınırları içindedir. Bu nedenle Tanrı evrende bütün olup bitenleri, olacakları bilir. Ahmet Rifai'nin ortaya attığı, gerçekte daha önce kurulan tarikatlardan kaynaklanan bu görüşleri kavramak için tek yol içe kapanışı, riyazeti uygulamaktır. İçe kapanış için tarikata girme gereği vardır. Tarikata giren kimse 9 aşamalı bir eğitimden geçerek gerçeği kavrayabilecek olgunluğa ulaşır. 9 aşamanın her biri Tanrı adlarından biriyle anılır. Ya Rahman. Basamağında kişi Tanrı'nın acıyan, bağışlayan, bolluk veren gücüne sığınır. Bu aşamanın ya da basamağın özel törenleri vardır. Bunları yalnız tarikata girenler yerine getirir. Ya Rahim. Bu aşamada Tanrı koruyucu olduğu oranda acıyan, sıkıntıdan kurtaran, kişiye mutluluk verendir. Ya Vehhab. Aşamasında Tanrı çok veren, kula umduğundan, istediğinden çoğunu bağışlayandır. Bu nedenle kul bütün gününü Tanrı'ya yakarmakla, ondan istemekle, dilemekle geçirmelidir. Ya Kuddüs. Tanrı'nın önsüz, sansız varlık olduğu, Tanrı'dan önce başka bir varlığın bulunamayacağı, bulunmadığı anlamına gelir. Tarikata giren kimse bu basamakta Tanrı'dan önce sığınılacak bir varlığın olmadığını öğrenir. Rifailikte bu 4 anış, zikir, aşamasından oluşan bütüne çavuşluk mertebesi denir. Bu aşamaları geçip çavuşluk mertebesine ulaşan kişi biraz yükselir, bu 4 aşamadan sonra içinde 5 anış bulunan yeni bir aşamaya, nekabete çıkılır. Bu 5 anışın ayrı ayrı özellikleri vardır. Ya Hak. Aşaması, Tanrı'nın Tanrı olduğu, en doğru, en gerçek varlık olarak nitelediği, bilindiği basamaktır. Bu basamakta Tanrı kendi adıyla anılır, öteki adlar birer tanrısal nitelik durumundadır. Ya Hannan. Tanrı'nın çok acımakla bağlantılı olan niteliklerinden biridir. Bu basamak, Tanrı'nın Rahim ile Rahman niteliklerinin üstünde sayılır, tarikat düzenine göre. Ya Halim. Tanrı en yumuşak, en uysal bir nitelikte insanları yönetir. Tanrı'nın insanlara örnek olan güler yüzlülük, yumuşaklık, alçak gönüllülük gibi birer erdem sayılan nitelikleri bu basamakta bulunur. Ya Hay. Tanrı bütün dirilerin dirisidir, yaşam kaynağıdır, ölümsüzdür, yaşamın özüdür. Bu aşama ölümsüzlüğün, önsüz sonsuz oluşun basamağıdır. Ya Hafız. Tanrı saklayıcıdır, koruyucudur, gözeticidir. Bu aşamada varlık kavramı altında toplanan, görünen, görünmeyen bütün nesneler Tanrı'nın koruyuculuğu, yönetimi, denetimi altındadır. Tanrı'dan başka koruyucu, Tanrı'dan başka saklayıcı yoktur. Bu 5 aşamalı anış katına nekabet mertebesi denir. Bu aşamaların birinden ötekine geçmek için belli törenler uygulanır, belli kurallara uyulur. Bu görevleri başarıyla bitiren kişi, mürit, tarikat yöneticisinin, şeyhin, buyruğu üzerine en az 4 gün içine kapanır, halvet. Derin düşünceye dalar, çevresini kuşatan varlıkların etkisinden kurtulmaya çalışır. Ahmet Rifai, başına kara sarık sardığından onu izleyenlerin de başlıkları karadır. Bu başlığın çevresine sarılan sarık da karadır. Ona göre bu olay, peygamberin kurduğu bir gelenektir. Rifailikte bir kişinin kendi beniyle, kendi nefsiyle, öteki tarikat, din inançlarını yayma uğrunda iki türlü savaş vardır. İkisi de gereklidir. Bu da bir eğitim sorunudur. Eğitim, kişinin kendini bütün eksikliklerden arındırması, Tanrı ışığının içine doğmasını sağlaması için yapılan oldukça güç, sıkıntılı bir sınav dönemidir. Bu dönemde gövdenin en ağır, en dayanılmaz acılara alıştırılması işlemleri uygulanır. Kızdırılmış, kıpkızıl olmuş demir, rifahi gülü, yalamak, karnına, yanaklarına şiş sokmak, sivri çiviler üzerinde yürümek, yatmak, cam parçalarını yutmak, kılıçla karnını deşmek, kılıcı göbeğinin bir yanından sokup öteki yanından çıkarmak gibi uygulamalar tarikatın başlıca eğitim türleridir. Bir söylenti niteliğine bürünerek çok geniş bir alana yayılan bu işlemlerin gerçekliği tartışmalıdır. Kimi araştırıcılar bu işlemlerin bir söylenti olmaktan öteye geçemeyeceğini, kendinden geçmiş, istenci elinden alınmış bir kimsenin yapılamayacak işleri yapıyor gibi görünmesinden kaynaklandığını ileri sürerler. Ahmet Rifai'nin yaşadığı yöre gereği, eski İran, Hint inançlarından etkilendiği, bunları biraz değiştirerek kendi çevresini uydurmaya çalıştığı, kurduğu tarikatın elimizde bulunan bilgi verilerinden anlaşılıyor. Buna karşın Ahmet Rifai'nin etkisi büyük olmuş. Yaşadığı dönemden günümüze değin Orta Doğu İslam ülkelerinin hepsinde onun adına tekkeler kurulmuştur. Anadolu'da en yaygın kuruluşlardan biri olan Rifailik, kimi okumuşlar çevresinde de tutunmuştur. Bu tutunma, bu tarikata bağlananların çalgılı, türkülü toplantılar düzenlemeleri, müziğe önem vermeleri nedeniyledir. Türkiye'de Rifailik en yaygın olduğu yer İstanbul'dur. Rifailin benimsediği inanca göre bütün varlıklar gibi insanda yaratılmış bir nesne olduğundan yetenekleri sınırlıdır. Bütün gerçekleri kavrayabilecek nitelikte değildir. Özellikle tanrısal gerçekler kişideki kavrayış gücünü aşar. Tanrı kendi özgür istenciyle yoktan var ettiği kişiye bütün gerçekleri anlama olanağı vermemiştir. Ona yalnız gideceği yolu göstermiş, yaşadığı sürece uygulaması gereken bir takım kurallar bildirmiştir. İnanan kişi bu kurallara arınmış, kuşkudan uzak bir gönülle bağlanırsa, Tanrı buyruklarını eksiksiz yerine getirirse, mutluluğa götüren yola girmiş olur. Bu yolun bulunması, tanrısal gerçeğe varmanın ilk aşamasıdır. Tanrı kendi yolundan gideni, buyruklarına uyanı, kendini seveni sever. Ona bütün eylemlerinde yardımcı olur, onu suça iten etkilerden korur. Tanrı'nın bu koruyucu, doğru yola götürücü, gerçeği kavramaya elverişli yardımına Tanrı kayrası denir. Tanrı kayrası görünmeyen, yalnız uyarıcı, aydınlatıcı, yönlendirici bir duyuş niteliğinde kişinin içine doğan yoğun bir güçtür. Bu gücün doğmasını sağlayan eylem de kaynağını Yeseviliğin hadisle bildirdiği yolda yürüyerek şeriatın bütün gereksinimlerini yerine getirmede bulur. İslam dininin namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet, Tanrı'nın birliğine inanma gibi beş koluna eksiksiz uyar. Bu konuda gereğini yapar. Tanrı kendisini seven iyi kulunun dileklerini yerine getirerek ona yardımcı ışığını gönderir, içini aydınlatır. Tanrı kayrasını kazanan kişinin ölümünden sonra başlayacağına inanılan ölümsüz yaşam mutluluk içinde geçer. Geçici bir nitelik taşıyan maddi evreni silinir. Gövdeden ayrılan tin ölümsüzlük evrenine yükselir. Tanrı kayrasının değişik aşamaları vardır. Gerçeğe ulaştırma, bilinmeyeni bir seziş bütünlüğü içinde bilinir kılma, gövdeyle ilgili acılardan, mutsuzluk yaratan eylemlerden etkilenmeme, doğaüstü sayılan kimi varlıkların özünü kavrama, olağanüstü başarılar gösterme, zaman mekanla bağlantılı olmama, eş zaman içinde iki ayrı yerde birden görünme, geleceği bilme, görünmeyeni görme gibi. Ahmet Rifai'nin kurduğu Rifailik adlı tarikatın temelini oluşturan törenler arasında dayanılmaz acılara katlanmak, gövdeyle ilgili ağrılar karşısında ilgisiz kalmak gibi olayların Tanrı kayrası sonucu ortaya çıktığı inancı yaygındır. Dayanılmaz acılara katlanma eylemi Ahmet Rifai'nin inanç evreninde bir olgunlaşma olayıdır. Bu olayın kökeninde eski İran'da ortaya çıkan ateşin kutsallığına inanan Zerdüşt inançlarının etkisi açıkça görülmektedir. Rifail'in kolları. Rifail'in düzenlenmiş, kendi içinde kurum niteliği kazanmış 14 kolu vardır. 15 olduğu da söylenir. Bu kollar bağımsız birer kuruluş olmaktan uzaktır. Törenleri, koşulları, yaşama biçimleri birdir. Değişiklik yalnız kurucuların adlarında yaşadıkları çağlardadır. Üstelik bu tarikat özellikle Nakşibendilik gibi siyasal olaylara pek karışmamıştır. Anadolu'nun değişik yörelerine dağılan bu tarikatın yalnız İstanbul'da 35 dolayında tekkesi vardı. Anadolu dışında bu tarikatın en yaygın olduğu yer Irak-Suriye bölgeleridir. Bu tarikatın Arabistan'da yayılmasının, kollarının orada çoğalmasının nedeni de kurucusunun Arap olması, Sünniliğe aşırı bağlı bulunmasıdır. Rifailin kolları şunlardır. 1. Atailik, Atai. Kurucusu Atiye Tül Rifai'dir. Çevresinde birçok önemli, çağına göre değerli kimsenin toplanmasına karşılık büyük bir etki alanı yaratamamıştır. 2. Burhanilik, Burhaniye. Kurucusu Burhanettin İbrahim bin Ömer'dir. Bu kolda biraz Alevilik eğilimi vardır. 3. Cemalilik, Cemaliye. Kurucusu Cemalettin Iraki'dir. Irak'ta çalışmış, başka yerlerde pek etkili olamamıştır. 4. Cündilik, Cündiye. Kurucusu Şeyh Cündel bin Mehmet'tir. Bu da kendi ülkesi dışında önemli bir etki gösterememiştir. 5. Direnilik, Diriniye. Kurucusu Şeyh İzzettin Ahmet bin Direni'dir. Kendi ülkesinde varlığını sürdürmüştür. 6. Fazılilik, Faziliye. Kurucusu Şeyh Cemalettin Mehmet bin Faz Hindül Burhani'dir. 7. Fenarilik, Fenariye. Kurucusu Şeyh Şemseddin Abu Hamzadül Fenari'dir. Çevresinde etkili olduğu söylenir. 8. Haririlik, Haririye. Kurucusu Şeyh Ebul Hasan Hariri'dir. Horasanlıdır. İpekçilik yaptığı için Hariri adını almıştır. Tarikatını Şam'da etkisinde kaldığı Rifai ileri gelenlerini tanıdıktan sonra kurmuştur. 9. İmadilik, İmadiye. Kurucusu Seyyid İmadettin Ekber'dir. 10. Katnanilik, Katnaniye. Kurucusu Şeyh Seyyid Hasanül Katnani'dir. Türkiye'de etkili olan bu koldur. 11. Kıyalilik, Kıyaliye. Kurucusu Şeyh İsmail Kıyali'dir. 12. Nurilik, Nuriye. Kurucusu Şeyh Ebil Naiz Nuri'dir. 13. Sayyadilik, Sayyadiye. Kurucusu Şeyh Seyyid Ahmet Sayyadi'dir. 14. Sebsebilik, Sebsebiye. Kurucusu Seyyid Süleyman Sebsebi'dir. Bu kuruluşların Anadolu'da, özellikle İstanbul'da belli odakları vardır. Bu durum, bütün Rifai kollarının birbiriyle bağlantısından kaynaklanmaktadır. Rifailiğin de öteki tarikatlarda olduğu gibi, kaynağını şeyhlerin dayandıkları kökeni gösteren bir kütüğü vardır. Rifailik kütüğü, İmam Ali, Hasan Basri, Habib Acemi, Davud Tayyi, Maruf Kerhi, Seriyül Kerhi, Cüneyt Bağdadi, Ebu Bekşibeli, Aliül Acemi, Aliül Virdibari. Saadilik, Saadettin Şeybani. Şeyh Saadettin Cevahrül Şeybani 1197'de Kudüs yakınlarında doğdu. 1301'de Urfa'da öldü. Önce kadirilikle bağlantı sağladı. Onun ilkelerini, törenlerini öğrendi. Sonra kendi adıyla anılan tarikatı kurdu. Tarikatın düzenli bir kuruluş niteliği kazanmasını sağlayan oğlu Yunus'tur. Babasının yerine geçen Şeyh Yunus tarikatı genişletmiş, geliştirmiştir.